yorumunu yapmakta olduğumuz Habercilerin İşleri 2. bölüm 37. ayete geldik. İlk 36 ayette önce kutsal ruhun gelişini görmüştük ve ondan sonra da Petros'un Pentekost günü konuşması. Şimdi Petros'un konuşmasına halkın tepkisini göreceğiz 37. ayetten başlayarak. Şimdi 37. ayette şöyle diyor: bu sözleri duyduklarında yüreklerine hançer saplanmış gibi oldu. Petros'a ve öbür habercilere, kardeşler öyleyse biz ne yapmalıyız diye sordular. Petros'un vermiş olduğu bu vaaz sonucunda onlar kendi durumlarını gördüler. Yani Petros İsa Mesih'in geleceğini, acı çekeceğini, elem çekeceğini, çarmıha çakılacağını ve 3 gün sonra da dirileceğini onlara anlatmıştı. Ve özellikle de Petros onlara, bizim günahlarımızdan ötürü İsa Mesih çarmıha gitti. Ama Tanrı İsa'yı ölülerden diriltti ve hepimiz de bu olayın tanıklarıyız demişti. Ve Petros'un işte bu vaazına onlar bir tepki gösterdiler. Yüreklerinde onlar bir bir su yüzüne çıkmaya başladı. Kısacası bu sözleri dinleyenler kendilerini Tanrı önünde suçlu ve günahlı olarak gördüler. Petros onları şöyle yanıtladı: günahlarınızdan dönün ve günahlarınızın bağışlanması için her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz edilsin. Böylece kutsal ruh armağanını alacaksınız. 2. bölüm 38. ayet. Petros onlara iki yol gösteriyordu. İlki tövbedir. Burada tövbenin ne olduğunu tek sözle görüyoruz. Tövbe dönmek demektir. Yaptığım işin doğru olmadığını evet diyorum ve bir daha bu doğru olmayanı yapmamak üzere bundan geriye dönüyorum demektir. Daha açık bir şekilde Tanrı ile bencil yaşamımızın yanlışlığı konusunda aynı düşüncede olmak demektir. Tövbe duygusal olarak pişman olmak değil, duyguların dönüşü de değil, davranış olarak tüm benliğin, tutumun, davranışın bir dönüşüdür. Bütün bunlar Tanrı sözüne sahip olan, haberi duyan ve peygamberlerin ön bildirilerini bilen bir ulus içindi. Bunların her ne kadar kendilerine Tanrı tarafından verilen bir dini vardıysa da Tanrı'dan uzak olan bir yolda yürüyorlardı. Burada onlara tövbe etmeleri söyleniyor. Bunların yürümüş oldukları kendi yollarından dönmeleri ve Tanrı'nın belirlediği yolda yürümeleri gerekiyordu. Petros onlara günahlarınızdan dönün ve vaftiz olun dedi. Onların suda vaftiz olmaları, onların günahlarından dönmüş olduklarını, Mesih'e döndüklerini ve ona iman ettiklerini gösteren bir kanıt olacaktı. Petrus onlara şöyle diyordu: günahlarınızdan dönün, yani tövbe edin ve günahlarınızın bağışlanması için her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz edilsin. Tapınakta sunulması için bir kurban getireceğinize böyle yapmanız, günahlarınızın bağışlanması için İsa'ya iman ettiğinizi gösterecektir. Göreceği gibi değerli dostum, onların vaftiz olmaları Mesih'in dünyanın günahlarını kaldıran Tanrı kuzusu olduğu gerçeğine tanıklık edecekti. Böylece kutsal ruh armağanını alacaksınız. Şimdi İsa Mesih'e iman eden, kurtuluş için ona güven bağlayan herkes, ama herkes kutsal ruh armağanını alacaktır. Çünkü diyor Habercilerin İşleri 2. bölüm 39. ayette, bu vaat sizlere, çocuklarınıza ve uzakta olan herkesedir. Tanrımız Rabbin kendisini çağırdığı herkese. 2000 yıl önce sizler ve ben uzaktaydık kardeşim. Petros burada bizlerden söz etmektedir. Petros daha birçok sözle tanıklıkta bulundu. Bu sapkın kuşaktan kurtulun diyerek kendilerine öğüt verdi diyor 40. ayette. Diğer bir deyişle Petros, bu dinden vazgeçin, Mesih'e dönün diyordu. Onun sözünü değerlendirenler vaftiz edildiler. Böylece o gün yaklaşık 3000 kişi imanlılara katıldı. Habercilerin İşleri 2. bölüm 41. ayet. Bu sunuş bir vaazın başarısı değildi. Bu insanlar gerçek anlamda yeniden doğmuş kimselerdi. Bu ayet Habercilerin İşleri kitabında günahlarından tövbe edip Rabbe dönenlerin sayısının tam ve kesin bir şekilde açıklandığı yerlerden birisidir. Bunlar, yani bu tövbe edenler, habercilerin öğretisini dinlemekte, ruhsal paydaşlıkta, ekmek bölmekte ve dualara katılmakta sürekli bağlılık gösterdiler diyor Habercilerin İşleri 2. bölüm 42. ayette. Şimdi dikkat edin. Önce habercilerin öğretisinde süreklilik gösterdiler. Değerli dostum, iman hayatındaki ilk kural budur. İsa Mesih ne dedi Matta 28-20'da? Sizlere buyurduğum her şeyi tutmalar için kendilerini öğretin, eğitin. Evet, iman yaşamında ilk adım öğreti, eğitimdir. Bu gerçekten hiçbir zaman ayrılamayız. Eğer eğitim yoksa, eğer orada öğreti yoksa, onun yerini kuralcılık ve boş şeyler alır. Sağlıklı eğitim, öğreti, iman yaşamında, imanlılar topluluğunda ve öğrenci yetiştirmede en önemli noktadır. İman edenler, ilk adım olarak habercilerin öğretisini dinlemekte süreklilik gösterdiler. Yani sürekli olarak öğrendiler habercilerden. Bir gün, birkaç gün değil, sürekli olarak. Bizim yapacağımız da sürekli eğitmektir. Eğitmek, kardeşim, zaman ister. Sabır ister, emek ister, bilgi ister. Kendimiz eğitileceğiz ki eğitebilelim. Kendimiz öğreneceğiz ki öğretebilelim. Şunu da bilelim ki Mesih inancı eğitilmiş bir inançtır. İnandığı şeyden habersiz değildir. Pavlos, kime iman ettiğimi biliyorum diyordu. Demek ki ilki eğitimdir kardeşim, öğretidir. İkinci nokta ruhsal paydaşlıktır. Eski deyimle müşareket. Mesih bağlılığı paydaşlık inancıdır. Üçüncü adım ekmek parçalamak, ekmek bölmektir. Ekmek bölmekte diyor, sürekli bağlılık gösterdiler. Demek ki ekmek parçalamak onlara başlangıçtan verildi. Ekmek bölmek ya da parçalamak paydaşlığın bir açıklanması, bir sergilenmesidir. İlkin eğitim, öğreti. İkincisi paydaşlık. Neyle paydaştık? Kardeşlerle paydaştık. İmanlılarla paydaştık. Üçüncü de paydaşlıktır. Bu da Rab ile olan paydaşlıktır. Ekmek bölmede aslında bizim Rab'be ait olduğumuzu ve birbirimize ait olduğumuzu gösteriyoruz. Paydaşlık yapıyoruz ve ekmek paylaşırken, yani Rab'bin sofrasını yaparken aynı gruba ait olduğumuzu bildiriyoruz. Mesih'in bedenine ait olduğumuzu açıklıyoruz. Dördüncü nokta yine 42. ayette dualardan söz ediyor. Dikkat edin, burada çoğul kullanılıyor. Öğreti, eğitim. İkincisi ruhsal paylaştık. Üçüncüsü Rabbin sofrası. Dördüncüsü de dua. Dua ilk kilisenin kurulmasına neden oldu. Çünkü 120 kişi bir arada dua ediyorlardı ve bu dua sırasında kutsal ruh üzerlerine geldi. Ondan sonra dualarını sürdürdüler. Tanrı her işi dua yoluyla yapmak ister. Dua nedir diye sorulabilir. Madem ki Tanrı egemendir, öyleyse ben dua etmeden yapamaz mı yapacağı işi Tanrımız? Elbette ki yapabilir. Madem ki Tanrı egemen, neden yapamasın? Ben illa da dua mı etmeliyim? Şunu bunu yap mı demeliyim de Tanrı yapsın. Ama değerli kardeşim, egemen isteği içerisinde Tanrımız bunu böyle kararlaştırmıştır. Neden? Seni ve beni kendi işine ortak yapmak istiyor da ondan. Ben bir iş yapacağım. Gel diyor Tanrımız, benimle bu işi ortaklaşa sen de gör. İşte dua budur. Tanrı'nın istemine giriyoruz duayla. Tanrı'nın programına giriyoruz dua ederken. Duanın önemini, kutluluğunu, bereketini öğretmeliyiz. Dua hayatı önemlidir çünkü. Ve unutmayalım ki Tanrı bizi işine, eylemine ortak ediyor. Öğrenciler de hemen bunu anladılar ve dualara koyuldular. Beşinci nokta ruhsal toplantılara katılmaktır. Habercilerin İşleri 2. bölüm 46. ayette günden güne hep birlikte tapınak toplantısında sürekli bağlılık gösteriyor, evlerinde ekmek bölüyor, kıvançla ve temiz yürekle yemek yiyor, Tanrı'ya övgü sunuyor, tüm halk önünde iyi tutumlarıyla tanınıyorlardı diyor. Rab da kurtulanları günden güne onlara katıyordu. 6. noktada Tanrı'ya övgü sunuyor, tüm halk önünde iyi tutumlarıyla tanınıyorlardı. Evet, Rab da ne yapıyor? Böylece kurtulanları günden güne onlara katıyordu. Tanrı'ya övgü sunmak kardeşim, Tanrı'ya tapınmak. İman hayatının amacı bu olmalı. Mesih imanlıları nasıl tapınırlar? Tanrı ruhtur, ona tapınanlar ruhta ve gerçekte tapınacaklardır. Burada Rab ise bize tapınışın bir özetini veriyor. Ruhta ve gerçekte tapınmak. Yani ruhun Rab'le doğru bağlılıkta olacak ve gerçek bir olarak Rab'be tapınacaksın. İlkin tapınmaya giderken tapınılacak tutumu bize tanıtıyor. Ruhta tapınacaksın. Böyle sıçramalarla, hoplamalarla değil, ruhta ve gerçekte tapınacaksın. Gerçek bir insan olarak tapınacaksın. Gerçek bir insan olarak Tanrı'nın önünde duracaksın. Demek ki Rab İsa Mesih bize tapınışın bu noktada başlayacağını belirtiyor, anlatıyor. Ondan sonra nasıl tapınacağız? Tanrı'ya sesimizle tapınıyoruz. Ağzımızdan çıkan nefesle tapınıyoruz. Ama unutmayalım ki ilkin ruhta ve gerçekte tapınmamız gerekir. Yani ilkin ruhumuz tapınacak Tanrı'ya derinden. Arıtılmış ruh gerçekte gerçeğe bağlı kişiler olarak. O zaman Tanrı'ya bağlı kişiler olacağız. Gerçeği yapan benim öğrencimdir diyor Mesih. Gerçek yapılır mı? Ama gerçeği yapan benim öğrencimdir diyor İsa. Demek ki gerçek bizim içimizde et ve kan olacaktır. Gerçek artık işlerliğe gelecektir bizim içimizde. Mesih imanlısı gerçek kapsamında Tanrı'ya tapınacaktır. 7. noktaya geldiğimizde tüm halk önünde iyi tutumlarıyla tanınıyorlardı diyor. O 1. noktaya dönüyoruz. Habercilerin öğretisinde süreklilik gösteriyorlardı ve öğreti yaşamlarını aksetti ve yaşamlarının bir parçası oldu bu öğretiler. Bu sağlıklı öğretiler. Ne harika bir şey. Tapınışın bir parçası da budur. Ben halk önünde güzel bir tutum sergilersem Rab'be en güzel biçimde tapınan biri olurum. En güzel vaaz yaşamındır kardeşim. İnsanlar hiçbir zaman sadece sözüne gelmeyecek, yaşamına da gelecektir. Dua edelim ki yaşamlarımız birer vaaz olsun. Bu da en etkili şekilde akraba bildik tanıdıklar arasında olabilir. Bu yine iyi haberi yaymada o kişinin kendi kültürüne, halkına gitmesinin önemini gösteriyor. Başka bir nokta, iyi tanıklık vardır ve bunun sonucunda Rab de kurtulanları günden güne onlara katıyordu. Günümüzün kilisesinde görülmeyen özellikler de vardı bu kesimde. Mallarını ortaklaşa kullanıyorlardı. Kilisenin sosyal uzanışı. Bugünkü kiliselerde böyle bir şey yok günümüzde. Pratik olarak da bugün bu yapılamaz. Hananiye ve Safire'nin olayından görüyoruz ki bu kutsal ruhun bir etkisi değildi. Yani bu girişim kutsal ruhun bir etkisi yönlendirmesi değildi. Bu bir insan hayranlığıydı, insan tasarısıydı ve insan taşkınlığıydı. Sonra ne oluyor? Hananiye ile Safire gizliyorlar sattıkları malın bir kısmını ve ölüyorlar her ikisi de. Acıklı, hüzünlü bir olay. Demek ki bu güzel noktalar arasında bir taşkınlıktı. Bazen coşkuya kapılıyoruz, duygulanıyoruz ve bu coşku ve duyguyla hareket ediyoruz ki bu da sağlıklı değil. Bir toplantıda bir tanıklık, bir vaaz dinliyoruz ve birden coşuyoruz, galyana geliyoruz. Şunu söyleyebiliriz ki bu olay, bu girişim iyi niyetle yapıldı ama herhalde kutsal ruhun yönlendirmesiyle olmadığı için kısa sürede bırakıldı. 2. nokta ya da 5 şıkkı göz kamaştırıcı eylemler, belirtiler oluyordu. Bu günümüzde büyük bir sorundur. Özellikle mistik, gizemcilik türünden tarikatların içerisinden çıkıp gelenlere benzeri şeyler öğretmek, göstermek büyük bir tökez yaratmaktadır. Göz kamaştırıcı olaylar, belirtiler olacak ki insanlar tövbe etsinler diye çok duyduk. Gerçekten göz kamaştırıcı eylemler, belirtiler, şifalar çelişkili bir konudur kardeşim. Büyük şifa evangelistleri var. Belirli yerlere gidip şifa evangelizmi yapıyorlar. Şifalar verdiklerini söylüyorlar. Ama objektif olarak açık fikirle konuya yaklaştığımız zaman da şu kesinlikle belirebilir ki, evet, şunu parantez içerisinde vurgulayayım, her ne kadar Tanrı mucizeler yapabilirse, yapıyorsa da bunlar bugün yapılmayan işlerdir. O zaman olan işlerdir. Yani burada olan göz kamaştırıcı eylemler haberciler döneminde habercilere özgü olaylardı. Habercilerin işlerinde ölünün dirilmesi vardır. Yerde yatan kötürme Petros, kalk İsa'nın adında yürü diyor ve adam kalkıp yürüyor ve benzeri gibi olaylar. Bugünkü çabalar reklamcılığa kaymıştır. Şifa verme, mucizeler yaratma habercilere özgü vergilerdi kardeşim. Bunun altını çiziyorum. Bunlar habercilere özgü vergilerdi. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Bu türden belirtiler elçilerin elçi olduklarını gösteren bir rozetti. Tanrı'nın sözü, kutsal kitap, İncil tamamlandıktan sonra bunlara gerek kalmadı. Bugün hiçbir yerde habercilerin işlerinde olan mucizeler, belirtiler olmuyor. Bu kardeşlerle konuşursak onlar evet oluyor falan diyeceklerdir. Evet keşke olabilse ama sonuç yok. Bugün birçok Batı ülkesinde özellikle Amerika'da şifa verme toplantıları oluyor. İnsanlar şifa dağıtıyorlar sözümünü ama kutsal kitapta böyle bir şeye rastlamıyoruz. Bu bir. İkincisi de habercilerin işlerinde olan sonuçlar olmuyor. Kutsal kitapta hiçbir zaman İsa Mesih ve öğrenciler biz herkese şifa veriyoruz gelsin diye bir ilan vermediler. Toplantılar düzenlemediler. Böyle bir şey görmüyoruz kesinlikle kutsal sözde. Bugünkü yaklaşım kesinlikle yanlıştır. Bugün ünlü bir evangelist çıkıyor ve bende şifa verme armağanı var diyor. Ve onun sözüm ona verdiği şifa her nedense hep gizli, görünmeyen şifalardır. Açıkta görülen bir şifa veremiyorlar. Örneğin kanser, verem, sıtma gibi hastalıklara şifa veriyor. İyi oldun diyor ve oraya gelen de iyi oldum diyor ama sonradan adamın iyi olmadığı ortaya çıkıyor. Ama gözle görülen, habercilerin işlerinde olan, yapılan bir mucize gerçekleştirdiklerine hiçbir zaman tanık olmadım. Olunmadı da. Yani fiziksel bir hastalığı olanı hiç kimse şimdiye kadar iyi etmedi. Örneğin gerçek kötürüm olan, sakat olan, kör olan, bir bacağı, eli sakat olan ya da olmayan birinin sağlığa kavuştuğu görülmedi şimdiye kadar. Hatta mucize dağıtanlar arasında bile bu türden fiziksel eksiklikleri olanlar bile vardır. Bunlar kendilerine şifa veremezlerken, kendi bacaklarını uzatamazlarken başkalarına her nedense şifa dağıtabiliyorlar. Psikolojik görünmeyen hastalıkların iyi olduğunu söylüyorlar ya da bizlerden çok uzaklarda özellikle boş inançların bol olduğu, bilgisizliğin yoğun bir şekilde sürdüğü yerlerde mucizeler olduğunu söylerler. Örneğin Afrika'nın bir köşesinde bir mucize olmuş. Kötürüm kalkmış. Hep muşlu geçmiş. Bu da olmaz. Tanık olmadığın bir şeyi söyleme. Orada burada okuduğun, duyduğunu savunma, savunamazsın. En önemli nokta ise kutsal kitaba, kutsal kitabın bütününe bakmak ve iyi anlamak, iyi yorumlamak gerekir. Kardeşim, kilise bambaşka bir kuruluştur. 3000 kişi tövbe ediyor ve bunları aralarına alıyorlar. Bugünkü teknik olanaklar olmadan Rabbin sözünü öğretiyorlar. Ve bu insanlar Rabbin sözünü öğreniyorlar. Bu demek ki kutsal ruhun özel bir işiydi. Bu işaretler, göz kamaştırıcı eylemler, belirtiler de bu sıradan o ilk kiliseye özel olarak verilmiş armağanlardır. Bugün var mı yok mu? Rab bilir ama bugün gördüklerimiz bundan çok çok uzakta. Dediğim gibi bu bir gösteri, şov ve para amaçlıdır. Evet, özetleyecek olursak gerçek bir inanlılar topluluğunu belirtecek şu dört özelliğe dikkat etmek gerekir. Bir, bunlar habercilerin öğretisini dinlemekte sürekli bağlılık gösterdiler. Gerçek bir kiliseyi yani gerçek bir inanlı topluluğunu gösteren şey binanın kaç metre yüksek olduğu ya da minberin ortada olup olmadığı değildir. Önemli olan şey onların habercilerin öğretişlerine sıkıdan sıkıya bağlanıp bağlanmadıklarıdır. Gözle görülen gerçek kilisenin parmak izlerinden bir tanesi sağlam öğretişe bağlı olmasıdır. İkinci olarak ruhsal paydaşlık konusu gelmektedir. Bunlar Mesih'le ilgili şeyleri birbirleriyle paylaşıyorlardı. Üçüncü olarak ekmek bölme konusu gelmektedir. Ekmek bölmek sadece Rabbin sofrasına katılmak değildir. Bu Mesih ile olan bir paydaşlığa ve ilişkiye girmek demektir. Dördüncü olarak da dua konusu gelmektedir. Korkarım bu konu bugün birçok imanlı topluluğunun en zayıf yönlerinden birisidir. Yani bir imanlı topluluğunun güçlü olup olmaması dua edip etmemesine bağlıdır. Gerçekten de bir inanlı topluluğunun en değerli şeyi duadır. Herkesi korku sardı, haberciler aracılığıyla birçok göz kamaştırıcı iş ve belirtiler yapılıyordu diyor 43. ayette. Bu tür belirtiler yapabilme armağanlarına sahip olanlar habercilerin kendisiydi, daha önce de vurguladığım gibi. İnananların tümü bir aradaydı. Kendilerinde bulunan her şeyi ortaklaşa kullanıyorlardı. Topraklarını, mallarını satarak parayı herkese gereksinmesi oranında dağıtıyorlardı. Günden güne hep birlikte tapınak toplantısına katılıyor, orada sürekli bağlılık gösteriyor, evlerinde ekmek bölüyor, kıvançla ve temiz yürekle yemek yiyor, Tanrı'ya övgü sunuyor, tüm halk önünde iyi tutumlarıyla tanınıyorlardı. Rab de kurtulanları günden güne onlara katıyordu diyor Habercilerin İşleri 2. bölüm 44-47 ayetler arasında. İsa Mesih öğrencilerini seçti, eğitti ve onları halka gönderdi. Öğrenciler İsa'yı öğrettiler. İman edenlere ilk olarak öğreti verdiler. Paydaşlık, ekmek kırma, dua toplantılarına katılma, övgü ve bunların sonucunda da iyi tutumlarıyla tanık oldular ve böylece Rab de günden güne katılanları onlara ekledi. İmanlı topluluğu kardeşim hiçbir zaman bu dönemdeki kadar güçlü olmamıştır. Böyle bir yaşam biçimi bugün ne yazık ki olası değildir. Çünkü kiliselerde kendilerini gerçek Hristiyan sanan çok sayıda ismen Hristiyanlar vardır. Şuna da dikkatinizi çekmek istiyorum ki kurtulanları inanlılar topluluğuna katan Rabbin kendisiydi. Burada ikinci bölümü bitirdik. Bir sonraki yayınımızda üçüncü bölüme başlayacağım.